Çünkü yarım saat çok şey değil. Şey bir zaman değil. Şimdi bu hem altyapı, yani felsefi çözümleme için kavramsal altyapı gerekiyor dedik ve burada bizim yapacağımız şey bu çalışmada devlet çözümlemesi, tüzel felsefesi demek, politik felsefe demek ve bu çözümlemeyi yapmak için kavramsal bir altyapı gerekiyor. Bunun üzerinde durduk. Yani ilk 4 hafta zaten başlıca bunu yaptık. Ondan sonra konuya girdik yavaş yavaş ve hala ikisini birlikte götürüyoruz ve bu böyle gidecek. Yani bir tarafta şey kavramsal altyapı, öte tarafta da kavramsal içerik. Evet. Şimdi istenç, hak ve özgürlük, bunlar şeyde tüze felsefesinin başında onu önceleyen sürecin oraya getirip bıraktığı kavramlar, tanıtlamaları, yani onları ortaya çıkaran süreç demek tanıtlama, şey tüze felsefesinin dışına düşüyor. Bunu yeterince açık olmayabilir, bu zaman içinde açılacak. Şimdi tanıtlama konusunda bir şey vardı, soru vardı. Neydi o? Bunu biraz açar mısın? Açıkça, yani tanıtlamanın anlamı, değeri ve örneğin geometrik tanıtlamanın geçerliği. Tanıtlama neyi amaçlıyor? Bilgiyi amaçlıyor diyebilir miyiz? Tanıtlamaya güvenme konusunda ne diyeceğiz? Tanıtlamanın tanıtlama bizden ne istiyor?
Tanıtlama kesinlik istiyor. Artık kesinlik istiyor.
Tanıtlanan bir şey reddedilebilir mi?
Hayır. Reddedilemez.
Teorik olarak olanaklı. Mantıksal olarak, şimdi çok enteresan, ben gerçekten psikolojik bir durum içindeyiz burada. Yani mantıksal olarak tanıtlanmış, kavramsal olarak mantık dediğimiz şey, mantık irite edici bir sözcük olabilir, onu atın. Çünkü mantığın karşıtı mantıksızlık, o daha irite edici bir şey.
Parça bütünden büyük diyebiliriz.
Yani. Evet, şimdi diyebilir miyiz? Parça bütünden büyük... Kim diyebilir? Kim diyebilir? Mantıklı mı? Parçanın bütünden büyük olduğunu söylemek mantıklı mı, mantıksız mı?
Fiziksel olarak
mantıksız görünmekte.
Mantık nedir? Sözcük semantik olarak ya da sözcük fonetik olarak güzel mi? Logical.
İngilizcesi.
İnsan güzel. İnsan hem mantıksal bir varlık, yani herkes, hem de duygusal bir varlık. Bunlar çelişebiliyorlar, çatışabiliyorlar. Çatışmamaları mı gerekir? Yani bir şey duygusal olarak belli bir şeydesin, elimdesin. Mantığın sana, yani usun sana başka şey söylüyor. Yani duygusal olarak diyelim şey istiyorsun işte, iyi bir not almayı istiyorsun. Onun için kopya çekmen gerekir. Usun sana diyor ki o yanlış. Yani orada
kendini
kandıracaksın. Yani başkalarını kandırmadan önce kendini, başkalarını %100 kandıracaksın onu başarırsan, ama esas da şey. Burada duyguların ve usun, mantığın ve sağduyunun ve tutkuların, hırsın, yani hırs mesela insanı mantıksız olmaya götürebilir. Para hırsı, mevki hırsı vesaire vesaire. Yani içgüdüler insanı şey yapabilir, yönetmeye başlarsa içgüdüler, o zaman yine insan doğaya yaklaşır. Kültürden ve ustan, duyunçtan uzaklaşmaya başlar.
Bunu yapamaz. Bu doğrusuna aykırı. Çünkü sağ beyin ve sol beyin var. Yani sağ beyin daha duygusal. Yani ikisi bir arada var zaten.
Tamam.
Yani kakao
için
de zaten.
Evet. Şimdi bunlar evet, daha önce çok kısa bir şekilde değindik ve fazla üzerinde durmadık. Yani bu tür topolojik ayrımlar şeyi ilgilendirmiyor. Yani teoremleri ilgilendirmiyor. Çünkü bir teoremin hangi beyinle bilindiği önemli değil. Yani önemli olan biliniyor olması diyorduk. Ve o organik yan gerçekten şey. Yani beynin hangi hücreleriyle, hangi aksonlarla falan bu işi yapıyoruz. O da bilinmesi gereken bir şey. Ama felsefenin şeyine girmiyor şu anda. Alanına girmiyor. O yüzden onu doğal olabilir diyor. Sağ beyin, sol beyin ayrımları falan. Bunların bir şeyi vardır. Realitede bir temeli, bağlantısı olabilir ama ben...
Bu şekilde giriyor bunlar da felsefenin içine. Yani doğadan bahsediyoruz.
Evet. doğayı çıkarmaya çalışıyoruz şeyde.
Yani bunlardan bahsetmeden, yani siz örneklerin genel zaten böyle şeyler üzerinden veriyorsunuz. Onun için de bahsetmiyoruz.
Aynı şeyler üzerinden.
Yani mesela bu işte vücudumuzdan örnek veriyorsunuz. Yani bunlar için düşünemeyiz ki.
Zaten. Elbette.
Yani felsefe alanın içinde.
İçinde ama onu araştırmak değil felsefenin. Yani o onun için şey gerekir. Tıbbi aletler, laboratuvar donatım, tıp bilgisi falan o tür şeyler gerekir ve şu anda mantıksal, kavramsal olanla, mantıksal olanla ilgilendiğimiz zaman yani onlar kapsanıyor. Ama doğrudan doğruya sonucu etkileyen şeyler değil. Yani şunu demek istiyorum. İnsanın beyninde o kimyasal süreçlerin, moleküler süreçlerin ne, beynin hangi bölgesinde olduğunu dikkate almadan biz Pisagor teoreminin doğru olduğunu, tanıtlanmış olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi bunu, yani bilgi dediğimiz şey bu. Eğer insan bilgisiz olabilecek bir varlıksa o zaman tanıtlanmasız da olabilir ve öyle yaşayabilir. Ve insanların büyük bölümü çok büyük bölümü o bilgisizlik içinde yaşıyor bugün açıkça. Çinliler, Hintliler vesaire yani Avrupa'nın, Batı'nın da çok büyük bir bölümü tam bir bilgisizlik içinde yaşıyor. Ve bilgisizlik bizim kabul etmeyi, isteyerek kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bizi değersizleştiren bir şey. Çünkü insanın yapabileceği bir şey, yeteneğinde olan bir şeyi yapmaması onu değerleştirmez. Bir bakıma göreli olarak değersizleştirir. Yani o yüzden düşük kültürleri, alt kültürleri, yüksek kültürler belli bir ölçüde küçümserler ister istemez.
Ama
yani Avrupalılar doğuya bakarken şöyle nasıl bakıyorlar? Yani
insansı diye.
Evet, insansı diye bakıyorlar. Henüz tam olarak insan gizliliğini geliştirmiş şeyler, varlıklar olarak görmüyorlar. Bunlar doğu yani bilmiyorlar. Teknolojiyi ben yarattım. Demokrasiyi ben yarattım. Klasik müziği ben yarattım. En iyi romanları ben yazdım. Şimdi filmleri ben çekiyorum. Yani böyle bir üstünlük şeyi var. Yüksek kültürde. Değil. Ama ötekiler hiçbir noktaya gelememiş gibi görünüyorlar. Yani ganja kendilerine atan insanlar ya da yakan insanlar kocalarının ölümü üzerine bu insanlar çok daha büyük bir bilgisizlik içinde. Batı şey değil. İnsanın olabileceğinin hepsini olmuş değil. Ama özgür o yüzden açınıyor, gelişiyor ve bu arada yanlışlar da yapıyor. Nazizmi de yapıyor, başka sistemler de yapıyor. Ama Doğu dediğimiz zaman Doğu hiçbir şey yapmıyor. Çünkü kitlenmiş, katılaşmış. Ve ancak Batı girip o katılığı kırmaya başladığı zaman Doğu değişmeye başlıyor. Ve Doğu'yu değiştiren önce İslam oldu. Yani Pakistan Hindistan'ın bir parçasıydı. İndus bölgesi. İndus bölgesi İskender'in seferlerinde gittiği ve fethettiği nokta. Şimdiki Pakistan, İndus şey vadisi, İndus. Yani Hindistan'ın en büyük nehri. Orasını Hintliler değiştiriyor. Çünkü kas sistemi şey. Değişime izin vermiyor. Başkalaşmaya. Çünkü değiştiği zaman ortadan kalkıyor. Yani ineklerin tanrı olmadığını bir insana, bir Hindu'ya bir kere söylemek yeterli. Onun o inancı bir daha duyabilmesi olanaksız. O söylenmediği sürece Hindu gerçekten ineği ve maymunu kutsal sayıyor.
Söylediği zaman değişim var mı?
Hemen olur.
Hiç mi hocam dünyayı görmüyorlar bunlar sadece?
İşte gördükçe değişiyorlar yani.
Aynı
özellikle İslam dünya. Şimdi bu gidelim din felsefesine geliyoruz. Orada şu ayrımı yapmak lazım. Dinler arasında bir şey var. Basamak ayrımı var. Yani büyü dinleri, boş inanç dinleri, gizem dinleri, bütün bunlar farklı şeyler. Ve tek tanrılı dinler farklı. O konuda şey, hemen öyle genel kültürel yargıları, ön yargılarımızı getirmeyelim. Aradaki fark eğer önemliyse onu gözden kaçırmak bizi şey yapacak, yanlışa götürecek. Yani dinlerin hepsini aynı kefeye koymak doğru değil. Panteizm var, politeizm var vesaire vesaire. Bunları yani panteizmle şey, postmodern bakış açısı hepsini eşitliyor. Hiçbiri ötekinden daha iyi ya da daha kötü değildir diyor. Hepsi kardeşçe bir arada var olabilir. Yani Mayalar senede 20 bin kurban veriyorlar şeye, tanrılarına. O piramitler. Ne olacak? Yani Maya diniyle İslam birdir falan. Bunu postmodern bunu söylüyor. Esas da özünde. Bu söylenemeyecek bir şey değil. Çünkü şeyi görüyoruz. Hristiyanlıkla birlikte kölelik ortadan kalktı. Çünkü tek tanrı bütün insanların ortak tanrısı, o insanların kendi aralarındaki o kölelik ayrışmasını kabul edemiyor. Ama mitolojik tanrılar için öyle bir problem yok. Yani şimdi bunlar şeyler, toplumsal durumu, reel durumu, realitenin kendisini etkileyen şeyler. İstence girelim. İstenç önce genel olabilir. Şimdi istencin çıkarsaması önceki sürece ait diyoruz ve düze felsefesine, istençle başlıyoruz. İstenç nedir? İrade. Yani onu demek istiyoruz. Tamamen şey olarak aynı. Sözcük olarak aynı. İrade nedir? İstenç nedir? İçgüdü değildir. Değil mi? Tutku değil, hırs değil. İstenç her durumda bilinçli olandır ve düşünerek ve bilerek yaptığımız. Yani istenci şeyden ayıracağız. Dürtüsel davranışlardan, tepkisel, kontrolsüz davranışlardan ayıracağız. Bunlar da istençten söz edemeyiz. İstenç düşünceyle birlikte olan, bilinçli olan şey. O zaman tüze biliminde tüze bilimi, yani şimdi ya da tüze felsefesi, hukuk felsefesi dediğimiz şey, istence alıyor ve bunun belirlenimlerini alıyor. Burada Hegel'in şeyi var. Çözüm, giriş. Evet. Efendim? Yok, bu sanırım şey. Bunu büyütemem de daha önceki yazıları büyütebilirdik ama şu an buraya bakacağız. Bu kitabın şeyi, özeti. İstenç. Şimdi istenç kavramı. Evet, oluyor gibi görünüyor. Geçen hafta da böyle oldu inşallah. Silinmez. Hak ideasını, bu ideanın ne olduğunu düşüneceğiz ve istenç kavramında o ideanın ne olduğunu anlamaya çalışacağız. İstencin kavramı var. Genel olarak istenç. Bu kavram. Yani insan ister diyebilirsek, istek ve istenci ayıracağız. İstenç, İstek kendiliğinden olabilecek bir şey. Yani bir insanın canı bir şey isteyebilir, değil mi? Ama istenç kendiliğinden olabilecek bir şey değil. İstenç bilinçli olarak, zorunlu olarak, düşünceyle olabilen bir şey. Yani ben istenç benim kendim demek ve onun üstünde başka bir şey yok. Belirleyici faktör yok. Su isteyebilirsiniz, yemek isteyebilirsiniz, şunu isteyebilirsiniz, bunu isteyebilirsiniz. Orada o isteği tetikleyen faktörler bilinçsiz olabilir. Ama istenci tetikleyen faktör istencin kendisi. Yani onu tetikleyen, çünkü istenci aynı zamanda düşüncesi olamayacağını söylüyoruz. Ve düşüncesiz olamayan istenç, us ile anlak ile ya da genel olarak düşünme yetisiyle bir olan istenç. Yani istenç her zaman şey, düşünerek yapılan bir şey.
İstenç rasyoneldir
diyebilir miyiz? Onu diyebileceğiz ama nasıl diyeceğiz? Yani onu tanıtmak zor. İstenç rasyoneldir dendiği. Evet. Düşüncenin eşliğinde, yani şimdi en kötü istenci düşünün. Benim şuradaki 20 insanı yok etmem gerekiyor diyorsun. Onu istiyorum. Bu içgüdü değil, istek de değil ama onu yapmak zorundasın istençle. Bu görünürde soyut olarak alındığında kötü bir şey. Ama o 20 insan şeyse, bir kötülük planlıyorlarsa, onları yok etme istenci şey. İstenç hiçbir zaman şey olamaz, kötü olamaz. O yüzden istenç rasyoneldir. Şimdi bunları yazalım ve şey, çürütmeye çalışalım. Şimdi İstenç, bir dakika ona geleceğiz. Rasyonel, ussal diyorum. Böyle bir şey. Ondan sonra istenç, birdir. Ya da böyle bir şey. Yani Hatta bu genel soyut olarak iyi olan diyoruz. Yani yinin bu, dikkat ettin, edin burada şey, istenç, belirli bir istenç değil. İyi belirli bir iyi değil. Genel olarak. Bunlar kavramsal bağıntılar. Yani istenç, insan kötü olan ister demek şey gibi, parça bütünden büyük tür demek gibi bir şey. İstenen şey hep iyidir. Bu mantık. Mantık. Ve bu duygusal bir şey var mı burada? Yani istenen şeyin iyi olması, iyi bir duygu da olabilir. Olabilir mi? Var tabii. Yani 20 tane insanı yok etmek. Ama
20 kişiye göre bir şey.
Tabii ki. Onların, o 20 kişinin amacı şey olabilir. Bir kenti yok etmek olabilir. Çünkü o kent de bir ülkeyi yok edecek olabilir. Yani herkes öyle zincirleme bir nedensel determinizm var burada ve her durumda istenci iyi ile bağlıyoruz.
Hocam sağlıklı aklın ürünüdür diyebilir miyiz?
Aklus ise zaten sağlıklı olur. Yani busun kendisi sağlıklı olmanın şey kendisi demek. O yüzden akılsız dendiği zaman bir insana sağlıksız da denmiş oluyor bir bakıma.
Ben Yahudi bir zamanda orada
iyiydi o.
Akılsız mıydı? Nasıl?
Onlar için iyiydi.
İstekli, istenç içinde yaptılar.
Evet.
Bilerek yaptılar.
Yani. Şimdi tamam, ona bakalım. Bakalım. Yani bu şey bir konu. Çok dramatik. Efendim?
Çok daha basit değil. Irak'ta intihar eylemcilerini yaptı. Kendine göre iyi ama etrafını yok ediyor falan.
Tabii.
Yani buradaki çıkar var.
Egoizm biraz farklı bir şey. Yani
o zaman hocam şöyle mi demeli, yani istenç her zaman iyi olmalıdır.
İyidir. İstenç a priori iyidir. Koşulsuz olarak iyidir. Saltık olarak iyidir. Yani hiçbir şey onu değiştiremez.
İstenç ustur değil
mi? Dedik. Düşüncedir. Yani istencin düşüncesiz olması olası değil. Olanaklı değil. O düşünce dediğimiz şey ustan başka bir şey değil. Genel olarak konuşuyoruz. Yani anlak falan, diyalektik, analitik, bütün bu ayrımları bir tarafa bırakıyoruz. Düşünme yetisi. İnsan düşünen hayvandır dediği zaman oradaki düşünce usaldı. İnsan usu olan varlıktır ya da insan uslamlama. Yani o düşünme algıdan farklı bir şey. Bir hayvanın yapabileceği bir şey değil.
Belirli bir istenci temsil ediyor. Belirli bir istenci olduğu için onun da kendine göre bir iyinin açılmış derecesi var. Bir kavram aslında kavramının ne kadar açılmış olduğuna bağlı olarak gelişebiliyor.
Belirliliği bir tarafa bırakıyoruz. Ona dikkat edin. Yani onlara içerik vermedik. Ya da şu eylem, şu belirlenim, şu istençtir falan demedik. Genel olarak konuşuyoruz. İstenç ve iyilik. Us, düşünce. Yani burada bunları açtığımız zaman değişecek. Şimdi şey bilin mi?
O zaman hocam bunu biz kural olarak mı kabul ederiz?
Genelden ne anlaşılır?
Belirlenimsiz. Yani insan ister dediğimiz zaman bu doğal bir şey. İsteyebilir. İnsan istenci olan varlıktır. İstenç orada belirlenim kazanmış değil. Yani belirli bir şeye, hedefe yönelmiş değil. Genel olarak konuşuyoruz. Genel olarak konuşmak bu demek. Yani insan ister ama insan yalnızca istemez. Yani İnsan belirli bir şeyi ister. O tikelleşiyor ya da belirlenim kazanıyor. Genel olan şey, evrensel dediğimiz şey tikelleşiyor. Ya da genel olan şey özel, özele dönüyor. O da olmak zorunda ve şimdi onları göreceğiz. Onlara da geleceğiz. Yani istenç insanın özü. Şimdi bakın bu üçüncü bölüm. Buradan aynı zamanda kitabı nasıl kullanacağımız. Tamam. Kitabı üçüncü Şimdi tüze bilimi vesaire ve üçüncü paragraf 5. Buna geçiyoruz. Pozitif tüze ve genel, onlara döneceğiz. Merak etmeyin ama şu istence bir bakalım. Kaçın sayfa acaba? Şu program iyi yapmamışlar. Evet, şimdi bu beşinci kitabı olanlar beşinci paragrafa bakabilirler. Orada son derece önemli şeyler var. Şu dört sayfa buralarda işte gördüğünüz beş. Şimdi istenç belirlenimsizlik öğesi. Yani ilk önce genel dedik ve ya da benim kendi içinde. Bir kere istenç her zaman bir egoya bağlı olan bir şey değil mi? Yani ego, ben varsa istenç vardır ve egosuz bir istenç söz konusu değil. Ve üst falan değil. Ego, genel olarak ben. Yani burada öyle bir ayrım gerekmiyor. Ben dediğim zaman bu yine soyut. Herkes ben ve bu ben aynı zamanda şey istençsiz, yani istençten ayrı olabilecek bir şey değil. Ego varsa, ego bilinçsiz, ayıksa, etkinse o zaman hem düşünce, yani düşündüğü zaman kuramsal olarak etkin olduğu zaman o aynı zamanda bir kılgı. Bir teori varsa orada pratik de var. Ego demek, düşünme demek ve aynı zamanda kılgı demek. Kılgı eylem demek değil. Yani kılgının...
Ego demek, düşünmek
demek. Ego demek... Sadece düşünmek demek değil. Çünkü ego duygu da duyar. Ben duygu duyabilirim ve duygu duymak düşünmekten farklı bir şey değil mi? Yani mutlu olabilirim, acı çekebilirim, nefret edebilirim, sevebilirim vesaire. Bütün bunlar duygular. Ama bunların her birinin adı düşünce. Çünkü nefret diyorum, sevgi diyorum ve onu öyle düşünceyle anlatabiliyorum. Ego her şey olabilir. Çünkü mantıksal olarak düşünürsen ego her şeyin dışlanma noktası. Egonun karşısında egonun reddedemeyeceği, kendinden atamayacağı hiçbir şey yok. Hatta kendini bile kendi karşısına koyabilir. Kendi karşısına koymak demek kendi dışına atmak demek. Kendini nesne alabilir. Egonun yaslayamayacağı, olumsuzlayamayacağı hiçbir şey yok. Ve o ego aslında kavramında o soyutluğu kapsıyor. Yani ego her şeyi dışlayabilir. İstenç için de aynı şey söylenebilir. İstenç her şeyi dışlayabilir. Yani hiçbir belirlenimi almayabilir ve yine de istenç olabilir. Bu şey mi, soyutlama mı, fantezi mi? Böyle bir şey var mı?
Hiçbir belirleme.
Olmayabilir. Şimdi belirlemek demek sınırlamak demekti. Ya da belirlenmek demek sınırlanmak demekti. Ve yine... mantıktan hatır diyalektin
genelini tutmak gibi bir şey. O zaman daha doğruya açığa çıkartmak için daha güzel bir şey.
Anlamadım. Yani şimdi şey bu belirlenim ve genellik, tikerlik bunlara biraz yoğunlaşıyoruz. İstenç genel olarak düşünülebilir. Genel olarak düşünülen istenç hiçbir şey istemeyen istenç. Böyle bir şey real olarak olabilir mi? Olabilir. Yani hiçbir şey istemediğiniz zaman olmuyor mu? Oluyor. Hiçbir şey istemediğiniz zaman tanrısal bir durum ya da tam bir eksiksizlik durumu ve ya da bütün gereksinimlerin karşılanmış olması durumu demek gerekir. Çünkü hiçbir şey istemiyorsan hiçbir eksikliğin yok demektir. Doğru mu? Yani şimdi insanı o an biraz içine girip o yüzeyin arkasına geçtiğiniz zaman orada bir istekler yığını, ordusu olduğunu göreceğiz. Değil mi? Ama o an istemiyor olabilir. Önemli olan o değil. Yani unutmuş olabilir. Doyum, yani istemediğimiz zamanlar oluyor. Ve istek Duymak sınırlanmak demek.
O anlamda.
Evet, istek duymak bağımlı olmak demek. Özgürlüğün gitmesi demek. Bir şey istiyorsanız onun kölesisiniz. Onu elde edersiniz ya da edemezsiniz. Yani o belli değil. Ama bir şey istediğin zaman ona bağımlısın. Eğer elde edemiyorsan ve istemeyi sürdürüyorsan mahvoluyorsun demektir. Niye komik? Sık olan bir şey. İstediğini... Çünkü...
Yapamazsanız o size diyor
bir dediği de olur. Şimdi bunu biz tamam, bu da iyi düşünmüş. Yani
Doğuyu çok dışlıyorsunuz ama buranın dediğine aynı.
Doğuyu dışlamıyoruz. Doğunun özelliklerini vermeye çalışıyoruz. Yani doğuda insan, onlar da insan. Yani Homo sapiens'in türleri Japonlar, Hintliler, Çinliler vesaire. Yani ve aynı özü paylaşıyoruz. Ama düşünce belli yapılara kilitlendiği zaman ve kendini korumayı seçtiği zaman artık ilerlemiyor ve gelişmiyor. Yani Çin, şu size çok anlamlı gelmeli. Yani Çin tarihine baktığınız zaman 5000 yıllık bir değişmeme tarihi görüyorsunuz. 5000 yıllık. Ne alfabesi değişmiş, ne yönetimi değişmiş, ne kültürleri değişmiş. Çok çok az değişmiş ya da. Yani alfabesi, o şey alfabesi, resim alfabesi zaman içinde büyümüş sadece. Yani Çin'de bir felsefe, özgür bir felsefe doğmamış. Hep felsefe şeyle, inançla ve boş inançla bir arada gitmiş. Hiçbir zaman ticarette gelişemezler. Çünkü niye gelişemezler? Yani Hint ipek böcekçiliği falan gelişiyor. Kağıdı bulmuşlar, bir takım işte havai fişekleri falan yapmışlar. Yani bu, o kültür, o sistem onlara izin veriyor. Ama ticaret yapamazlar çünkü özgür değiller. Yani ticaret yapmak için mülkiyet sahibi olabilmek, mülkiyet sahibi olabilmek için özgür olmak gerekir. Eğer Çinliler özgür değillerdi dersek, o zaman orada bir ticaret mümkün değil, olanaklı değil. Yani mallar taşınıyor olabilir, götürülüyor olabilir ama eğer istenç yoksa o görünüşü başka. Yani burada şey yapmıyoruz, önceden verilen kalıpları uygulama gibi bir şeyimiz yok. Sadece kavramsal, mantıksal bağıntılarla realite arasındaki ilgiyi anlamaya çalışacağız. Yani şimdi daha mülkiyeti incelemedik, o yüzden mülkiyet konusuna girmeyelim. Ama istenç belirlenim kazanmadığı zaman, hiçbir şey istemediği zaman, İnsan bir bakıma özgürdür diyebiliriz. Ama burada şey kullanacağız. Negatif özgürlük. Orada var mı? Görüyor mu? Görüyor musunuz? Yani belirlenimsizlik. Tamam, bunları okuyunca şey olabilir, açılabilir. Saat 9.30. Evet, şey, yani programını ona göre yapanlar. Nasıl?
Okuduğumuz zaman da kolay anlayamıyoruz.
O zaman iyi konsantre olun. Size sağ olun.
Bir sonraki ders için bize bir örnek şey versene. Mesela Stoik Harp'ı okuyun değil mi? Onu okuyun gerek.
Giriş bölümünü okuyun tam olarak. Çünkü yani giriş bölümü bize aylarca oyalayabilecek olan.
Bu oyunu konuşuyoruz burada sonuçta.
Giriş bölümü. Onu kesin okuyun.
Sayfa
ve...
19.66.
He?
Sayfa 19.66.
Evet. Kitabı almayanlar kitapçıdan alabilirler. 38 YTL. Ya da Noesis'ten alabilirler, 20 TL. Yani onun için de o şeye haber verebilirsiniz. Üye olmanız falan şey, öyle bir şey yok. Sadece kim takip edecek? Kitap konusunda. Yani eğer Levent ya da Defne onlara söylerseniz bir şey olur. Şimdi bu konuyu şu an galiba şey yapacağız. Biz bir miktar daha götürebiliriz. Eğer çok geç olmasa. Saat 9.30. Şimdi istenç. Haftaya buradan alacağız aslında. Bir şeyi istediğiniz zaman o orada isterç bir belirlenim kazanmış oluyor. Yani genel olarak istemiyorsunuz ama belli bir nesneyi istiyorsunuz. Bu yiyecek olabilir, bir insan olabilir, bilgesin istenci olabilir ya da sıradan bir şeyin, memurun istenci olabilir. Yani istenç, her şey istenebilir. Bir insanı isteyebilirsin, bir insanın duygusunu, sevgisini isteyebilirsin, mülkiyet isteyebilirsin ya da şey isteyebilirsin, öğrenmek isteyebilirsin, bilgi isteyebilirsin vesaire. Yani istenç kendini şu anda bu nesneye kısıtlamıyor. Her şeyi isteyebilirsin. Her şeyi. İsteyin ya da istencin istemenin sınırı olabilir mi?
Yok.
Gezegen sahibi olmak ister misiniz? Galaksi?
Çok hoş olurum.
Gezegen isteyen var. Yani birileri onu bile istemişler. İnsan her şeyi isteyebilir. Ve günün birinde gerçekten olabilir. Yani bugün kalkıp bir çok parası olan bir insan bir takım şeyler yapıp o aletler falan hazırlayıp kendine gidip Mars'ı bu benim mülkiyetimdir derse ve onu kabul ettirecek gücü de taşıyorsa onun mülkiyeti de gezegenin mülkiyeti sahibi de olabilir.
Gezegen
teorik olarak şey.
He? Arsa
evet, arsadan parası. Yani senin olduğu zaman bütün arsaları sen satacaksın orada.
Bir şey isterek öyle kendine mi? Hedef koymak da demek.
Tabii, hedef koymak. Yani bu bir istenç. Şimdi burada bağımlılık başlıyor. Onu istiyorsan gerçekten o artık seni belirleyen şey. Yani onu elde edebilirsin ya da edemezsin. Dediğim gibi edemezsen doyumsuzluk, eksiklik yaşarsın, doyumsuzluk yaşarsın, gerekirse acı çekersin. Ama orada her iki durumda da şey var. Eğer bu şeyler, istekler karşılanmama, yani bu bir süreklilik haline gelirse ve bundan kaçmayı istersen, o zaman işte şey, Budizm'e dönüyorsun. Çünkü Budist hiçbir şey istemiyor. İstediği zaman bağımlı olduğunu biliyor. Budizm'in, Buda'nın sözü oradan geliyor. Yani Buda ya da Budizm, hatta Hinduizm, yani Hintli bu fanatizm aslında, bu bağımsızlığı, özgürlüğü hiçbir şey istememekte buluyor. Hiçbir şey istemiyor. Bu şeyler Brahmanlar, evet, buna negatif özgürlük diyoruz. Yani gerçekten istemeyen bir insan özgürdür. Onu yani, isteyen, bağımlı olan insan sepil olabilir. Köle olabilir hatta. Yani ama istemeyen bir insan kadar bağımsız ve özgür bir varlık düşünülemez. Hiçbir şey istemiyorsun. Kendine yetiyorsun. Ama hiçbir şey. Yani onun istediği ne? Bir tane zeytin. Yani alıyor o zeytini. Onunla günlerce besleniyor. Yiyecek bile istemiyor neredeyse. Yani sonunda şey, bir deri bir kemik. Ama mutlu. Ama olumsuz mutluluk. Yani onu Hinduizmin ya da Doğu'nun bu Hint mistisizminin falan çekici yanını buradan geliyor.
Kendine yetiyor olmanın imkanı ancak yani toplumdaki tüm fertlerin
yetmiyor.
Kendine yetiyor olmasıyla.
Kendine yetmiyor. Kendini sadece frenliyor, baskılıyor. İsteğini kapatıyor. İsteklerini kapatıyor ve o istememe durumunu tanrısal durum olarak. Şimdi dikkat edin, Tanrı kavramını düşünün. Bunun için dindar olmanız ya da olmamanız gerekli değil. Tanrı kavramını düşünün. Hiçbir şeye ihtiyaç. Çünkü Tanrı eksik olamaz. Tanrı en eksiksiz olandır, en tam olandır. En realissimum diyorlar. Yani en olgusal varlık diye çeviriyoruz Türkçe'ye. Burada hiçbir eksiksizlik yok ve Spinoza'nın tanrısı böyle bir tanrı. O bütünüyle pozitif, bütünüyle olumlu, bütünüyle olgusal ve en küçük bir eksiklik yok. Çünkü eksiklik onun için sınırlama, son anlamına gelecek ama bir tanrı asla sonlu, sınırlı olmamalı. Tanrının sonsuzluğu için Spinoza ondan tüm belirlenimi alıyor. Yani Spinoza'nın tanrısıyla Brahma arasında hiçbir fark yok. İkisi de hiçbir eksiklik taşımıyorlar. Brahma tanrısal. Tanrı. Yani insan o istençsizlik, istememe durumuna geldiği zaman Tanrı'dan hiçbir farkı kalmıyor o açıdan. Eğer ona mutluluk denebiliyorsa o istememek durumuna, orada şey var, tam bir mutluluk var ama aslında hiç de öyle bir şey yok. Hiç de. Çünkü mutluluk doyumdan gelir. Burada doyumsuzluğun önlenmesi var. İsteğin durdurulması ve aynı şey değil. dikkat ediyorsanız. Şimdi isteğin, istenç genel olarak belirlenimsiz dedik. İlk kavramı buydu, istencin. Yani bu bütün kavramlar için söylenecek olan şey. Bilinç de belirlenimsiz, us da belirlenimsiz, duygu da belirlenimsiz, her şey belirlenimsiz ilk anda. Ama böyle kalmıyor. Devlet, yani devlet olarak devlet yok değil mi? Yasa olarak yasa yok. Var olan şey her zaman belirli yasa, belirli devlet. Türkiye Cumhuriyeti var. Roma İmparatorluğu vardı, Osmanlı İmparatorluğu vardı, Amerika Birleşik Devletleri var vesaire. Devlet olarak devlet bir soyutlama. Yasa olarak yasa bir soyutlama. Yasa nasıl var? Hammurabi yasası olarak var ya da 12 tabletler var ya da 301. madde var ya da şu var bu var. Yani bunlar yasa niteliğini taşıyorlar kendilerine ama ayrıca belirli yasa olma yanları da var. Yani burada evrensel ve tikel arasındaki şey bu, bağlantı bu. Bunları öğrenin. Bunlar formal değil. Bunlar felsefecilerin ukalalıkları falan değil. Yani öyle şeyleri düşünen insanlar var. Bunların arasında kültürlü olanlar da var. Güya bu düşünceyi ileri süren bir insanın alacağı ilk not kültürsüz olduğunu söylemek olacak. Vereceğimiz ilk not. Çünkü yani bunlarsız insan düşüncesi yapamaz ya da var olamaz. O kendisi reddettiği şeyi ya da anlamadığı için reddettiği şeyi kendi düşüncesinde zaten kullanıyor. Genel diyor, tümü diyor vesaire vesaire bir şekilde evrenseli anlatıyor. Bizim kavramın ilk biçimiyle anlattığımız şey de bu. Yani kavram ilkin genel, yani yerleşmemiş, yani özelleşmemiş ya da belirlenim kazanmamış. Belirlilik dediğimiz şey o evrenselliği terk etme ve tikele geçme durumu. Şimdi o belirlilik nereden geliyor ya da tikelleşme nereden? Direktiği şurada uygulayın. Mantık uygulayacağız. Evrensel niçin evrenseldir ya da nasıl evrenseldir? Evet, tikeli o dışladığı için. Yani kuzey niye kuzeydir? Çünkü güneyi dışlar. Aydınlık niye aydınlıktır? Çünkü karanlığı ortadan kaldırır, onu dışlar. Ve karanlık olmadan aydınlık belirlenemez. Ve karşıtlar, yani bütün niye bütündür? Parçayı dışladığı için. Dışlamak, onunla ilişkiye girmek demek. Şey gibi, yani bu olumsuz istenç örneğinde de bir şeyi reddetmek, onu yani bir şeyle ilişkiyi koparmak bir ilişki aslında değil mi? Şimdi evrensel ve tikel arasındaki şey bu. Bağlantı bu. Yani evrensel zorunlu olarak kendini tikelleştiriyor. Öyle olmaması olanaksız olurdu. Ve şimdi birinci aşama soyut. Genellik, evrensellik aşaması. Yani burada devlet olarak devlet var. Yasa olarak yasa, istenç olarak istenç vesaire. İkinci aşama belirlilik aşaması. Tikelleşme aşaması. Birinciden geliyor. Yani birincinin kendine kendinde istenç, belirli istençtir diyebiliriz. Ya da evrensel kavramı diyalektik olarak tikeldir diyebiliriz. Çünkü onunla ilişki içinde, onunla bir. Ve şimdi burada sonrası o ikisi
evrensel
ve tikel. Şimdi Hegel de burada anlatıyor.
Yani evrensel istenç ve ya da soyut istenç
aşıyoruz.
Sonrası nedir?
Ondan sonrası ne olabilir? Düşünün. Çünkü şey dedik, tikele geçiş evrenselden gelen bir şey. Yani evrenselin kendisi geçiyor. Biz tikeli evrenselin yanına koymuyoruz. Yöntem bu. Yöntem ilerlemenin kavramın kendi gücüyle yapılması. Yani evrenselden tikele geçiş, evrenselin kendi geçişi. Kendi içinde. Şimdi bu çok önemli. Burada tanıtlamanın bütün şeyi, önemi, işleyişi, değeri, anlamı falan ortaya çıkmalı. Evrensel tikelleşmeyi kendisi ortaya koyuyorsa, kendisi yapıyorsa, bu dışsal bir şey değilse, bunu doğrulama yeteneğimiz var mı ya da gücümüz var mı? Yani tanıtlama konusunda şeyimiz var, kafamızda belki de tam bir netlik yok. Ama tanıtlama bir şeyin nedenini gösterme olarak düşünülebilir. Tanıtlama bir şeyin, yani bir şey vardı demek yeterli değil. Değil mi? bir şeyler vardı diyoruz. Gezegenler var. Gezegenler var demek yeterli. Gezegenler niçin var? Nasıl oldular? Ya da niçin oldular? Niçin oldular sorusu biraz daha farklı. Gezegenler kendi kendilerine var olmadılar değil mi? Kendi kendine var olan bir şey var mı? Kendi kendine var eden bir şey.
Yok.
Nedeni olmayan bir şey. Tanrı. Dinsel bilince sorduğunuz zaman Tanrı'nın nedeni vardır derseniz ona ve onu kabul edemez. Çünkü Tanrı'nın nedeni demek Tanrı'nın yaratılması, ortaya çıkarılması demek. Şeyler öyle. Mitolojik tanrılarda Zeus mesela. Athena nereden doğuyor? Zeus'un kafasından doğuyor değil mi? Okursanız mitoloji göreceksiniz. Yani mitolojik tanrılar yaratılan tanrılar. Sonlu tanrılar. Sonlu tanrılar. Ama şeylerin tanrısı Hristiyanların ve Müslümanların tanrısı şey. Öyle değil. O şey. Şimdi geçti mi şeyimiz? Zamanımız.
Neye bağlı? İkinci aşamaya geldi.
Tikel. Tikelleşmeye.
Soruyor. Evet. Sonunda açtı. Tikelleşti. Belirlendi. Ve üçüncüde
ne olacak? Orada tanıtlamayla ilgili olarak buralara girdik. Tanıtlamanın kendi kendini yapması gerekir. Benim yapmam gerekmez. Yani bu şey. Onu doğrulayıp doğrulamama gibi bir sorunumuz var. Bunun önemi var mı? Yani tanıtlamayı yaptığımızı doğrulamak ya da o konuda kuşkuda kalmak bunun şeyi var mı? Bir farkı var mı ve önemi var mı? Çünkü yani burada felsefede beynimizle bütün varlığımızın en özel yanıyla oraya giriyoruz. Yani bu şey demek değil, başka alanlar yok ve onlar önemsiz demek değil. Burada kendi kendimize karşı karşıya kalıyoruz. Özgürüz. Tam anlamıyla özgürüz. Bir şeye karar verecek olan, doğru ya da yanlış karar verecek olan biziz ve tanıtlama karşısında tutumumuz ne olmalı? Bir kuşkuculuk var. Yani tanıtlamayı hiçbir şekilde kabul etmemek ya da tanıtlamanın bile olası olabileceğini, yanlış olabileceğini düşünmek. Ya tanıtlamaların yanlış olabilmesi tanıtlama kavramını çürüten bir şey değil. Yanlış tanıtlanan bir süre sonra düzeltilebilir. Önemli olan şey tanıtlamanın kafamızda tanıtlamaya yer verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Eğer bu insan olmanın çok önemli bir yanıysa bu konuda yanlış karar verirsek biraz kendimize zarar vermiş olacağız. Şimdi bilim mi? Evet. Felsefe tarihinde biliyoruz. Yani kuşkular, kuşkuculuk diye insan karakterinde öyle bir eğilim var. Hiçbir şeyin saltık olamayacağını, yani her şeyin yanlış olabileceğini kabul etme eğilimi. Bu çok mantıklı görünüyor.
İlerleme de buna bağlı.
İlerleme de buna bağlı görünüyor. Çünkü yani ilerlemek için var olanı olumsuzlamak gerekir. Var olanın olumsuzlanması onu yanlışlamak demek. Yani onu Hintliler o yüzden ilerlemediler. Çinliler o yüzden. Çünkü var olanı olumsuzlamadılar. Onlar için kendi etikleri, yasaları, dinleri falan şey değildi. Kuşkulu şeyler değildi. Yani hiçbir Hintli kas sistemini şey yapmıyor, tartışmıyor, sorgulamıyordu. Onun bütün derdi bir dahaki döngüde daha yüksek bir yaşam biçimine gelip sonunda Brahma'ya uğraşıp Brahma'ya geldikleri zaman o döngüden kurtuluyorlar. Rahat ediyorlar. Ondan sonra bir daha şey yok. Geri düşme falan gibi bir şey yok. Tanıtlama konusundaki şeyimiz. Bu konu şey mi? Önemli mi? Açık mı? Yani haftaya da bundan başlayabiliriz. Bunu alabiliriz. Çünkü tanıtlama, kuşkucu olarak kalmak olanaklı. Yani bu insanların çoğunun yaptığı şey. Ve kuşkucu felsefe de var üstelik. Yani. Ama alternatif de var. Ve hangisi insan için daha uygun ona herkes kendi karar verecek. Ama burada şimdi bu çalışmayı götürmek için şey şart değil. Yani belli bir yanaşmak şart değil. İki tarafı da şey yapacağız. Mümkün olduğu kadar ele alacağız. Pozitivist.
Kuşkuyu yöntem olarak almak ayrı ayrı şey.
Evet. Onlara onu şey yapıyoruz. Yani Descartes her şeyden kuşku duyarak başladı ama gerçekliğe ve pekinliğe ulaştı. Amacı oydu. Kuşkucular ise onlar kuşku duyarak başlıyorlar ve hiçbir zaman gerçekliğe ulaşamıyorlar. Çünkü öncülleri onları mantıksal olarak ona zorluyor. Yani orada da var, ona da felsefe diyoruz. Yani görgücülük felsefenin dışına attığımız bir şey değil. Çünkü belli bir öncülden yola çıkıyor ve o öncünün sonuçları, vargıları neyse onları kabul ediyor. Ve onları inceledik, inceleyeceğiz de. Evet.